Ayrım 22.
Okuyup yazmak İskender'in en zayıf yönüydü ve Ferhat onun en azından bir süre bununla uğraşmasını tercih ediyordu. Elindeki kağıdı okuyan İskender başını kaldırıp, "Demek Macaristan'a gidiyoruz," dedi. "Evet. Ne zaman efendim?" "Adamlarını toparlar toparlamaz. Diğerleri çoktan hazırlandı. Edirne kapıda buluşulacak. Öğle ezanından önce orada oluruz." "İyi. Bunun ne derecede gizli bir görev olduğunu tekrarlamama herhalde gerek yok." Söylenmese de malum. Adam sırıttı. Sesini iyice alçaltmıştı ve bunu onca at nalı sesinin arasında Ferhat'tan başka birinin duymasına olanak yoktu. "Vezir-i Azam'ın yeğeninin hakkından gelmeye gitmiyor muyuz? Tabii ki çok gizli bir görev bu." Ferhat yüzünün kızardığını hissetti. "Hakkından gelmek diye bir şeyi kimse söylemedi. Emirler onları alanlar tarafından tartışılmaz. Hakkında yorum yapılmaz. Yazılı olan Vezir-i Azam'ın yardımcısı Feridun Bey'in ortadan kayboluşu meselesi halledile. Hepsi bu kadar. Ama herkes halledilenin ne demek olduğunu bilir." Okuma yazması kıt olan İskender, ne yazık ki şiir meraklısı Ferhat Paşa'dan daha iyi yorumlamıştı mesajın satır aralarını. "Umalım ki öyle bir şey olmasın." İskender tekrar sırıttı, sonra "Başka bir şey var mıydı efendim?" diye sordu. "Yok. Dur dur, bir şey daha var. Sokulu Paşa'dan almanı istediğim mektubu ne yaptın?" "Kıbrıs'a giden geminin kaptanına verdim, emrettiğiniz gibi." "Arada hiç kimse açıp okumadı değil mi?" "Ne demek istiyorsunuz efendim?" İskender yine sırıtmıştı. Ferhat adam sırıtınca neden rahatsız olduğunu sonunda bulmuştu. Bu İskender'in eksik dişinin etkisiydi. Ağzında tuhaf bir karanlık leke oluyordu her sırıtışında adamın. "Hiçbir şey," dedi. "Unut gitsin. Öğleden önce Edirne kapıda." "Evet efendim." Ferhat neden bu adama böylesine hayati bir konuda güvendiğinin cevabını veremiyordu. Adamın insanlar üzerinde garip bir etkisi vardı. İskender hızla yükseliyordu ama gösterdiği son aşamanın nedeni de Ferhat'ın bizzat kendisiydi. Ateşle oynayan süvarilerin başı yalnız halkın değil vezirlerin de ilgisini çekiyordu. Kısa zamanda daha nerelere tırmanacağı bilinemezdi. Ferhat garip bir şekilde Macaristan seferinin başı sanki kendisi değil de İskender'miş gibi hissediyordu. En güzel at onundu, en hünerli tabur da. Daha üst makamlar için gereken güveni de acaba böyle mi sağlıyordu? 2 hafta sonra Budin'de Ferhat İskender'e "Beyler beyi hiçbir şey bilmediğini söylüyor, başka ne yapabiliriz?" diyordu. "Hiçbir şey bilmediğini söylüyor," diye alaycı bir sesle tekrarlamıştı İskender. "Bu yeterli bir açıklama mı? Sokullu'ya kanıyla canıyla bağlı bir adamdan başka ne tür bir cevap bekleyebiliriz zaten? Her neyse, şu anda emin olabileceğimiz tek şey Feridun Bey'in sınırı geçmiş olduğu." "Evet, sanırım. Yapabileceğimiz daha fazla bir şey de yok." "Yok mu? Ben tatmin olmadım. Lala Mustafa Paşa'nın da olacağını sanmam." "Sokullu Vezir-i Azam'dır. Ona bağlı adamlara eziyet etmenin ne anlamı var?" "Çünkü artık onun günleri sayılı. Ünvanı ne olursa olsun yapılacak en akıllıca iş yıldızı parlayanın yanında olmaktır, sönenlerin değil." "Konuşma biçimin insana ihaneti hatırlatıyor sipahi." "İhanet sultana karşı olur. Allah şahidimdir, bunu asla yapmadım. Her şeye rağmen senden benden farksız bir köle olan Vezir-i Azam'ın aleyhinde birkaç söz söylemenin neresinde ihanet var? Ayrıca herkesin bildiğinden daha farklı bir şey de demedim. Sokullu yalnız bir köle değil, aynı zamanda ihtiyar bir köle. 70'ini geçti. Her an Allah onu yanına alabilir, her an." Hiç düşünmeden "Allah korusun" diyen Ferhat'ın bu dileğine İskender "Amin" diyerek katılmamıştı. Kim bilir, belki de bu onun asla gerçekleşmesini istemediği bir dilekti. Daha sonraki günlerde insana kasvet veren kapkara gökyüzünden boşalan yağmur, Budin'in çamurlu sokaklarını yıkamaya başlamıştı. Yıkık dökük göçmen evleri de, daha dayanıklı binalar da Sanki bu sularla Tuna'ya, oradan denize, oradan da İstanbul'a sürüklenecek gibi görünüyordu. Ortalık öylesine kararmıştı ki gece ve gündüz birbirinden kolay kolay ayrılamıyordu. Ferhat, sokaklar bomboş olduğuna göre artık akşam olmuş diye mırıldandı. Aslında en acil işi olanlar için bile bu hava yeterli bir mazeretti. Zaten ortalıkta ondan başka biri yoktu görünen. Neden bu ihtiyar adama böylesine bağlıyım diye düşünüyordu Ferhat. Sokullu kimse ona dokunmasa bile fazla yaşamazdı, bu doğruydu. Ama yine de bu gece karşılığını asla ödeyemeyeceği bir gönül borcunun ağırlığını duyuyordu omuzlarında, yüreğinde. Sanki paşa kendi sahip olduklarını yüce bir ruhla onunla paylaşmış gibiydi. Tıpkı kapısını çalan dilencilerle ekmeğini paylaştığı gibi. Ferhat kendini bir dilenci olarak düşünmekten çok hoşlanmamıştı ve bu onun aklını karıştırmıştı ve hatta ayaklarını da. Çamurlu boş sokakta kayıp sendeledi. Fransız ve İtalyan yapı ustaları, sanatçılar bu dini bir zamanlar nadide bir mücevher gibi süslemişlerdi. Ama neredeyse 50 yıldır bir sınır karakolu halini alan şehir bu güzelliklerini birer birer kaybediyordu. Her zaman aynı şeyler söylenmişti. Şu Avusturyalıları biraz daha geri sürelim. O zaman nasılsa yeni baştan imar ederiz burayı. Ama bu asla gerçekleşememişti. Bugüne kadar Osmanlıların burada yaptıkları tek şey bir hamam ve iki kaplıcadan ibaret kalmıştı. Zaten bunun nedeni de Beylerbeyi'nin ana yurdunda alıştığı gibi yıkanmadan duramayacak olmasıydı. Ferhat'ın İstanbul'un inceliklerini seyretmeye alışık gözleri bu kaba sabalığı yadırgıyordu ve gördükleri gönlünü açmıyordu. Yağmurdan ıpıslak olmuş şehrin tüm kokuları birbirine karışmış gibiydi. Tokay şarabı, biber, krema, lahana, domuz sosisi. Sesler de öyleydi. Her şey onda derin bir sıla özlemi uyandırıyordu. Duyduğu kelimeler, bir çengenenin kemanından yükselen melodi, onu hızla bir hasretin içine sürüklüyordu. Yüksek sesle "Gül ruh" dedi. Daha önce asla bunu yapmamıştı ve ölene kadar da bir daha yapmayacaktı. Kızım. Böyle şeyler düşündüğünde hep yaptığı gibi başını göğe kaldırıp aya baktı. Ama bu gece onu da göremiyordu, her yer kapkaranlıktı. Gül ruh, bülbülün aşığı gül. Bu imkansız bir aşk. Aslında bunların ona bir faydası yoktu. Gidip ateşin başında üstünü başını kurutmalı, böyle düşüncelerden uzaklaşmalıydı. Böyle bir gecede dışarıda dolaşmak akıllıca değildi. Ama bu yürüyüş herkese saçma da görünse onun için bir kaçıştı. Döndüğünde duyacağı sözleri biliyordu. Beylerbeyi öldü, idam edildi. Beylerbeyine çok özel bir sevgi ve saygısı yoktu Ferhat'ın. Onun bu göreve Sokulu'nun yeğeni olduğu için getirildiğini biliyordu. Aslında zaafları olan beceriksiz bir adamdı. Ama Sokulu'nun yakınıydı ve Ferhat'ın aklı hep Sokullu ile meşguldü. Vezir-i Azam'a duyduğu minnet başka bir şey düşünmesini engelliyordu. Bu gece ona yeğeninden bile daha yakın olduğunu hissediyordu. Tekrar "Gül ruh" diye mırıldandı. Önünden geçtiği binanın harap olmuş süslemelerine gözü takılmıştı. Her gelip geçen asker buradan anı olsun diye bir parça söküp gitmişti sanki. Ferhat bir tuğlanın bıraktığı boşluğa baktı. Hemen yanı başında yağmurla yıkanmış yıldız şeklinde küçük bir mermer parçası vardı. Tutup kopardı bu grimsi taşı sallandığı yerden. Nasılsa gözden çıkarılmış bir yapıydı bu. Belli yok olup gidecekti. En azından belki bir kadının elinde bu parça yaşayabilirdi. Şimdiye kadar İskender işini bitirmiş olmalı diye düşünürken mermer yıldızı kuşağının içine soktu ve birliğine doğru hızlı adımlarla yürümeye başladı. Usta bir kuyumcu tarafından nefis bir kolyeye döndürülen mermer yıldızı Gülruh'a verilmek üzere uzatırken Ferhat, "Abdullah, üstad, İskender'i sipahilerin başına getirdiler," dedi. "Evet ama duyduğuma göre sizi de Yeniçeri ağası yapmışlar." Ferhat buna çok da aldırmıyormuş gibi omuzlarını silkerek evet dedi. Tebrik ederim. Artık Sokullu Paşa'nın mesajlarını iletemem. Başka kaynakları da vardır, meraklanmayın. Evet, doğru. Ferhat bir an sustu, sonra yavaş bir sesle bunlar da hanımın için dedi. Bu bir demet taze sedef çiçeğiydi. Sokullu'nun haremiyle arasında gidip gelmiş çiçekli haberleşmeyi bir kez daha ruhunun derinliklerinde duyuyordu Yeniçeri ağası. Ancak bir aşığın çözebileceği anlamları taşıyan meyveler, tomurcuklar, çiçekler. Çınar yaprağı sevgilinin elidir. Karanfil onun güzel bedenidir. Ve Ferhat'ın hala kesesinde sakladığı o bir tutam saç. Biliyordu ki bu da sen başımın tacısın demekti. Şimdi de sedef çiçeği. Unutma beni. Abdullah hiçbir şey söylemeden çiçekleri aldı ve gitmek üzere arkasını döndü. Oh üstad. Evet. Lütfen efendine yeğeni Beylerbeyi'nin ölümünden duyduğum üzüntüyü söyle. Yakın olduklarını biliyordum. Abdullah çok da aldırmadan Allah'ın dediği olur dedi. Adamı hiç tanımıyordu. Ve Ferhat ne diyeceğini tam olarak bilemezmiş gibi gözlerini kırmızı çizmelerine dikmişti. Ve efendine kendini korumasını söyle dedi başını kaldırmadan. Neye karşı? Hatın birden dikkat kesilmişti. Benzer bir komploya karşı mı? Bir şey söyleyemem. Yalnız tetikte olmalı. Ben bir yığın dul ve yetim gördüm daha önce. Ferhat sözlerini tamamlar tamamlamaz arkasını dönüp hızla dışarı çıktı. Bölüm 5 Abdullah. Dinle sevgili dostum Abdullah. Sana yeminle söylüyorum bu adamı hiç gözüm tutmuyor. Hareminden bir kadının yanına sokulursa sen ol aman gözünü dört aç. Gazanfer'in omuzumda ağırlığını hissettiğim kocaman eli ve çakıllı bir dere yatağında akan suyun sesini andıran konuşması onun umduğu gibi beni bir dikkat küpü haline getirmemişti. Daha çok aniden öğle uykusundan sarsılarak uyandırılmış birinin şaşkınlığına benzer bir ruh hali içine girmiştim. Gazanfer'in başlarına bir kötülük gelecek diye alışılmadık bir kaygı gösterdiği bizim haremin kadınları da zaten ortalarda yoktu. Peygamberin yaklaşan doğum günü kutlamaları için Safiye'nin odalarından birinde büyük bir olasılıkla yeni giysi ve mücevher tartışmaları yapıyorlardı. Hacı alayı Hicaz'dan yeni dönmüştü. Hindistan, Çin ve daha uzak ülkelerdeki Müslümanlarla yapılan anlaşmalar herkesi memnun etmişti. Hem kutsal ziyaret yerine getirilmiş hem de çok yararlı ticari ilişkiler kurulmuştu. Ve kadınlar da bundan paylarına düşenleri mutlulukla karşılıyorlardı. Gazanfer'in ve onun uyarısıyla benim de ilgimi çeken ikili az ötemizdeydi. Yanında hadımıyla yürüyen bir kadın. Tabii ki bunda bir gariplik yoktu. Hadımların hanımlarına eşlik etmeleri görevlerinin en önemli bölümüydü bilindiği gibi. Onların ya hemen arkalarında yürüyüp emirlerini, şikayetlerini, dedikodularını dinler ya da önlerinden koşturup perdeleri, kapıları açar, onları erkek dünyasından uzak tutmaya çalışırdık biz. Gerçekten de gözüme ters gelen herhangi bir durum yoktu. Yüzlerce kez geçtiğiniz bir koridorun çinilerini ansızın ilk kez gibi fark etmekti bu da. Kadının adı Mitra'ydı. Safiye'nin İranlısı. Şiirleriyle sultanın gönlünü öylesine kazanmıştı ki ondan ikinci defa gebe kalmayı becerebilmişti. Gerçekten çok yakışıklı olan hadımı da İranlı'ya benziyordu ve Nurbanu'nun takımındandı. İkili alıştığımız cinsten bir konuşma içinde gibi değildi. Ne dışarı çıkma telaşı vardı göze çarpan ne de alışveriş telaşı. Adamın elindeki bir şiir dosyasıydı. Farsça, duygusal ve dinsel eserlere olan yoğun ilgime rağmen hala iki İranlı konuştuğunda bir şey anlayamıyordum. Ama herhalde onlar da Allah'ın birliğinden söz etmiyorlardı. Aslında bu birliktelikte tuhaf olan başka bir şeydi. Haremde öylesine bir kutuplaşma vardı ki Nurbanu'nun çevresinden birinin Safiye'ninkilerden biriyle görünmesi herkesin aklına hemen casusluk, büyü, zehir gibi konular geliyordu. Gazanfer yanımdan ayrılıp ikilinin yanına doğru ilerledi avluda. Ne söylediğini duymadım ama kız hemen odasına doğru koşturdu. Hadıma gelince o da kolunun altında dosyası sıvışıp gitti göz önünden. Dev adam tekrar yanıma geldiğinde biraz şaka yapabileceğimi düşündüm. Gazanfer'le konuşurken daima yarı ciddi davranırdım. Böyle biriyle fazla içten olabilmek mümkün değildi. Ne oldu? Casusluk mu, zehirleme mi? Allah bizi ikisinden de korusun, dedi Gazanfer. Sonra az önceki sözlerini tekrarladı. Bu adamı hiç gözüm tutmuyor. Omuzuna dostça dokunup onu sakinleştirmeye çalıştım. Bu koca adam en ufak bir şekilde hiddetlense bile yeterince korkutucu oluyordu. Ama o burnundan soluyarak konuşmaya devam ediyordu. Onun kasabını tanırdım. O bıçağın ne olduğunu bilen biri olarak sesimin titremesine engel olamamıştım. Kasap kasaptır. Kızıl Muaviye kendine sanatçı derdi, kasap değil. Sanatçılar çok değişik insanlardır. Emirlere değil, kendi duygu ve düşüncelerine göre davranırlar. Sonuç daima istediğin gibi olmayabilir. Onu hala ciddiye almayı düşünmüyordum ama sözleri bu ikili ile ilgili olarak daima hissettiğim ama daha önce bir türlü adlandıramadığım kuşkuyu netleştirmiş gibiydi. Bu çift birbirini mıknatıs gibi çekiyordu. Bu bana gençliğimde, tabii hareme girmemden çok önce, kızlı erkekli ama kesinlikle bir büyüğün refakatinde yaptığımız dansları hatırlatıyordu. İki cins arasında kesin bir sonuca gitmeden yaşanan o tuhaf çekimi. Türkler bu doğa kanununa ya tümden karşı çıkıyor ya da tamamen başıboş bırakıyorlardı. Böyle bir duyguyu askıda kendi haline bırakmak onların tanımadığı bir durumdu. Bu yeni gözlemimle ilgili bir şeyler anlatmaya çalışırken birden dikkatsizce bir hata yaptım ve Gazanfer'e hadımlar arasında yaşanabilecek kıskançlığın bana çok garip geldiğini söyledim. Bizim kaderlerimiz dünyanın her yerinde ve her zaman aynı değil midir? Çok kalabalık bir odadaki, ortak çalışan iki suikastçının gizli anlaşmalarını hatırlatan bir bakış attı bana. Ama bu işkence izleriyle dolu yüzden kesin bir anlam çıkarabilmek olanaksızdı. Sırtıma dokunarak beni kendisiyle birlikte avlunun köşesine, onun için hazırlanmış divana yürümeye davet etti. Kapı ağası olarak tabii ki sarayda ayrı bir çalışma yerine sahipti ama dışarıda işi olmadığında Gazanfer hareme gelip Safiye ile Nurbanu'nun odalarının sınırı olan bu harem avlusunda kölelerin hazırladığı yumuşak minderlerden oluşan köşede oturmaktan hoşlanıyordu. Ortadaki sehpanın üzerinde bir yığın kağıt vardı. Böylelikle haremin iki rakip kadını arasında olan ya da olabilecek olan her şeyden haberdar olabiliyordu rahatlıkla. Yanında başka birinin oturduğunu daha önce hiç görmemiştim. Ve şimdi bu davetle şımarmam mı yoksa korkmam mı gerektiğinden emin değildim. Gazanfer sanki burası onun eviymiş gibi ellerini çırpıp hizmetkarları çağırdı ve bana ne ikram edebileceğini sordu. Bir bardak limonata benim için yeterliydi. Pirinç sürahiden önümdeki karla doldurulmuş maşrapaya biraz döktüm. Gazanfer de nargilesini yaktı ve fokurdatmaya başladı. Bir süre oradan buradan konuştuk. Gerçekten de sanki haremin avlularından birinde değil de onun evinde gibi hissediyordum kendimi. Sonra aniden bir giriş bile yapmadan pat diye "Bütün hadımlar aynı şekilde yaratılmamıştır," dedi. Ben cevap vermeye hazırlanırken o devam etti. Bazıları Allah'ın isteğine diğerlerinden daha zor razı olurlar. Bazıları ise bu yaşam biçimini her şeye tercih ederler. Hayır diye hemen itiraz ettim. Hiçbirimiz hayatımızın en iyi bölümünün bizden böyle kesilip atılmasını kendimiz istemedik. Ben istedim dedi Gazanfer. Numara yapmadığını biliyordum ama yine de bu duyduğuma inanmam çok zordu. Ben Macaristan'da küçük bir çocukken dedi, Nargile kaynayan bir tencere gibi sesler çıkararak fokurduyordu. Ama o tencerenin içinde çorba mı, büyü mü kaynatıldığını henüz bilmiyordum. "Babamı hatırlamıyorum," dedi. Büyü başlıyordu. Bana geçmişini anlatacaktı. Ve ben de doğrusu bunu dinlemek için can atıyordum. Koca hadım derin bir nefes aldıktan sonra, "Ben henüz 2 aylık bile değilken, Süleyman'ın Peşte seferi sırasında Valpo'yu savunurken öldürülmüş o," dedi. "Valpo küçük bir kasabadır, duyduğunu sanmam. Ama ben çocukken başka bir şey duymadım. Annem benim ilk söylediğim kelimenin Valpo, ikincisinin de intikam olduğunu anlatırken çok övünürdü. Hiç babam olmadı. Ama 4 amcam ve ak saçlı bir kurda benzeyen dedem vardı. Tarlalarımız ve sürülerimiz olsa da bakımsızlıktan perişan haldeydiler. Bunun nedeni olarak hep Osmanlılar gösteriliyordu. Ne yazık ki kış gelip de Yeniçeri geri çekilince bile erkekler alışkanlıklarını değiştirmiyorlardı ve her şeyi kadınların sırtına yükleyip bir kenarda pineklemeyi tercih ediyorlardı. Hayatımızı sağlayanlar annem ve halalarımdı. Akşamları karnımızı doyuran onlardı. Amcalarımdan biri bir Yeniçeri tüfeğini omzuna asarak gururla dolanırdı ortalıkta. O yüzden de evin diğer erkeklerinden daha üstün görürdü kendini. Galiba bir asker olduğunu düşünüyordu en azından. Geceleri herkes bir araya gelip kahramanlık şarkıları söylerdi. Gazanfer nargilesini biraz daha fokurdattı ve geçmişe dalmış gözlerle hikayesini anlatmaya devam etti. Böyle bir gündü yine. Kapının dışında, İçeride söylenen şarkının sözlerini anlamadan yalnızca müziği duyuyordum ve onun temposuna uygun bir şekilde elimdeki baltayı önümdeki kütüğe vuruyordum. Ocak sönecek bile olsa hiçbiri kalkıp da odun kesmezdi erkeklerin ve ben annemin böyle bir işle yorulmasını istemiyordum. Zaten yaşıtlarımdan çok daha iri yarı ve güçlüydüm. Amcamlara göre ise bu yaptığım kadın işiydi. Bunun yerine atıcılık ya da güreş tutmam gerekiyordu ama ben aldırmıyordum. Ben çalışırken annem yeni bir kucak odun almak üzere dışarı çıkmıştı. İçeride söyleyip durdukları şarkıların etkisi altında bana "Bela," dedi. "Bir gün büyüyüp Valpo'nun intikamını alacaksın, bundan eminim." Ben elimde balta yüzüne baktım ve ona "Hayır anne," dedim. "Bunu yapmayacağım. Ben burada kalıp senin odununu keseceğim." Sözlerimi sadece duygusal bir kadın olan annem değil, dedem de duymuştu. Dışarı fırladı ve arkama geçti. Elleriyle beni aşağı doğru omuzlarımdan itmeye başladı.